İkinci bölüm. Yine ninesi derdi ki, kızım, nurlu yüzler, nur dolu kalplerin tecellisidir. Nur dolu kalplerin dünyaları da, kabirleri de nurla dolu olur. Bu sözleri yeniden duyuyormuşçasına hatırlayan Şebnem, kabir deyince bir an durakladı. Kabir, ölümü hatırlatmıştı ona. Ölüm hakkında daha önce hiç bugünkü kadar derin hisler duymamıştı. Çünkü henüz birkaç saat önce ölümün eşiğindeydi. Aslında her doğan kimse doğduğu andan itibaren o eşikte değil miydi? Hayatla ölümün ne kadar yakın olduğunu düşündü. Evet, şu an ölmüş olabilirdi. İçini birden bir ürperti sardı. Ölüm genç yaşla ayırmıyordu. Mesela anne ve babası henüz genç yaşlarındayken veda etmişlerdi dünyaya. Aynı sınıftan bir arkadaşı da geçen sene kanserden ölüvermişti. Bu düşünceler içindeyken içeri Nur hemşire girdi. Uyumamışsın. Oysa dinlenmelisin. Şebnem, gönlünde bir yıldır boş kalan yere girmeye başlayan nur yüzlü bu hemşireye kederli bir tebessümle baktı. Nur ablacığım, doğrusunu söylemek gerekirse, içimde daha büyük medceziller ve kazalar yaşıyorum. Hayata dair tarif edemeyeceğim bir boşluk yaşıyorum. Nasıl uyuyabilirim? Nur hemşire sandalyeye otururken, hayat dedi, hayat. Bir müddet sükuttan sonra devam etti. Dünya hayatı iki kapı arasında nefsani veya ruhani bir sürat koşusundan ibaret. Birinci kapı dünyaya geldiğimiz ana rahmi, ikincisi ise kabir. Hayat nimeti, Allah'ın biz insanlara bir defa verdiği en manalı emanetlerden biri. Asıl hayat olan ahiret hayatını, cenneti kazanmak için en verimli bir tarla. Fakat cennet gibi sonsuz bir saadete mukabil, bin bir imtihanla pişirildiğimiz, olgunlaştırıldığımız bir alem. Gurbet alemi. Hakka kavuşma arzusunu hasret ateşiyle tutuşturma yeri. Ezel ve ebed arasında bir köprü olan dünya hayatı asla boşuna değil. Bu hususta Allah-u Teala ne buyuruyor? Bizim sizi boş yere bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız? El-Mü'minun 115. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Duhan 38. İnsanoğlu kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? Kıyamet 36. Şebnem bu can alıcı sözleri dinledikçe çok sevdiği ninesini hatırladı. Gözlerinin içi doldu. Karar verdi. Hastaneden çıkar çıkmaz ninesinin kabrini ziyaret edecekti. Ah, bir de yalnızlığını teskin edebilseydi. Nur hemşireye itiraf etti. Ablacığım, Allah kimsenin başıboş bırakılmayacağını beyan ediyor. Aminna. Ancak içinde bulunduğum kimsesizlik beni çok yalnızlaştırıyor. Bu yalnızlık da boşluğa düşürüyor. Çaresiz kalıyorum. Nur hemşire tebessüm etti. Yalnızlık boynunu bu kadar bükmesin. Bil ki yalnızların sahibi, kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi Allah'tır. Çile ve ızdırap zamanlarında ve kimsesizlik anında aslında insan daha çok Allah'la beraber olma imkanı bulur. Yalnızlıktan kurtulur böylece. Bu itibarla bir Allah dostu şöyle der: kalabalıklar içinde ondan ayrı kalıyor ve kendimi yalnız hissediyorum. Kalabalıktan sıyrılınca da onunla beraber olduğum için yalnızlıktan kurtuluyorum. Sonra sıkıntı ve çile dediği nedir ki şu fani dünyada? Hepsi gelip geçici. Üstelik onlar ebedi bir saadetin anahtarı. Görmez misin? Her kış mevsiminde kar yağar ve toprak üstünde çiçeklerden, bitkilerden eser kalmaz. Tohumlar karın ve toprağın altında kış boyu çileli bir yalnızlığa bürünürler. Sonra bahar gelir ve o tohumların sahibi hepsine tekrar hayat verir. Ortalık cennet bahçesine döner. Senin de bu halinde, hayatının bu zorlu kışında kim bilir nasıl bir bahar saklı. Bak Cenab-ı Hak ne buyuruyor: elbette güçlükle beraber şüphesiz bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. İnşirah 5-6. Zorlukta Allah'a sığınırsan mutlaka arkasından kolaylık gelir. Nur hemşire bu şekilde konuştukça Şebnem ninesinin kendisiyle yaptığı sohbetleri hatırlıyor ve hemşireyi daha çok sevmeye başlıyordu. Ablacığım, bunlar ne güzel cümleler. Dinledikçe içim açılıyor. İsminiz gibi kendinizde ışık saçıyorsunuz gönlüme. Zaten sizinle tanışınca ilk olarak isminizle ilgili ninemin anlattığı manalar aklıma gelmişti. Şebnem, senin de ismin gibi bir kalbin var. Şebnem ismini çocukluğumdan beri severim. O da çok manalı. Seherlerde çiçek yapraklarından süzülen cennet kokulu damla. Müminlerin yine seher vaktinde Allah'ın huzurunda döktükleri muhabbet ve hasret damlası. Her şebnem düştüğü toprağa hem hayat vermekte hem de güzel bir raiha saçmakta. Gözdeki şebnem de gönül toprağını yeşertmekte. Nur hemşire konuşmasının burasında biraz durduktan sonra Şebnem'e sordu: kitap okumayı sever misin? Biraz. Eğer okursan sana bir iki kitap vereyim. Hem kendini yalnız hissettiğinde sana en güzel arkadaş onlar olur. Bilmem ki. Okuyabilirsem olabilir ablacığım. Hayatın en büyük gıdası okumaktır. Onun için Allah'ın insanoğluna ilk emri oku olmuştur. Bir diğer gıda da dinlemek. Bu sebeple büyük Allah dostu Mevlana meşhur mesnevisine dinle diye başlamıştır. Ne kadar manalı. Fakat okumayı anladım da dinlemeyi kimden, nasıl gerçekleştireceğim? Nur hemşire biraz düşündü. Sonra Şebnem'in kalbini işleyen bir sıcaklıkla konuşmasına devam etti. Bu ifadelerin daha derin ve güzel açıklamalarını dinlemek istersen, bizim her hafta gittiğimiz bir sohbet var. Yunus dedenin sohbeti. Dilersen beraber gidebiliriz. İnsan onun sohbetindeyken sanki damladan deryaya yolculuk yapıyor. Hüdayi Külliyesi'nde her hafta sohbeti var. Şebnem heyecanlandı. Ablacığım, beni kabul ederler mi? Elbette. Çünkü orası gelenin geri çevrilmediği büyük bir gönül kapısı. Şebnem yine ninesinin şefkat ve muhabbetini hatırladı. Sanki o dirilmişti de Nur hemşire olarak onun gönül yarasını sarmaya çalışıyordu. Hani neredeyse iyi ki kaza geçirdim diye düşünecekti. Çünkü bu hastanede başka bir şifaya, yani gerçek bir şifaya kavuşmak üzereydi. Gönül şifasına. Ertesi gün Şebnem taburcu oldu. Ayrılırken Nur hemşire ona külliyeyi tarif etti. Çarşamba günü öğleden sonra yapılacak sohbete muhakkak beklediğini tekrar söyledi. Yıllardır birlikte muhabbetle yaşamış iki kardeş gibi birbirleriyle kucaklaştılar. Şebnem kendisini almaya gelen teyzesiyle birlikte eve döndü. O gece Şebnem'i ilk ziyarete gelen Müge oldu. Lakin onu karşısında gören Şebnem'in ruhuna daraltıcı bir sis bulutu çöktüyse de Müge'ye belli etmeyerek neşeli davranmaya çalıştı. Müge, onu sürekli nefsani bir aleme çekmeye çalışan cilalı vitrinler gibiydi. Müge, müjde verir gibi konuştu. ''Geçmiş olsun kız, maşallah hiçbir şeyin yok. Çok sağlanmışsın hani. Neyse, o gün arkadaşlar partide sen olmayınca çok üzüldüler. Sırf senin için taburcu olmanın şerefine bir parti daha düzenledik. Sıkı dur, bu çarşamba günü öğleden sonra oraya gideceğiz.''
Çarşamba öğleden sonra mı?
Evet, evet. Bir işim var o saatlerde, gelemem. Delirdin mi kız? Bu parti senin için diyorum. Sen olmazsan hiçbir manası kalmaz. Arkadaşların yüzüne bir daha nasıl bakarım ben?
İşim var dedim ya Müge.
Yahu sana bir halleri olmuş. Bak Şebnem, o gün o partiye hiçbir mazeret istemiyorum. Her şey ayarlandı. Sana o gün özel sürprizler de hazırladık. Hem merak etme, elbise meselesini de hallettik. Geçen beğendiğin elbiseden daha güzelini hediye olarak aldık.
Bir bilsen orada ne kadar çok alaka göreceksin. Hem son model arabalarla turda atarız.
Şebnem şaşkınlaştı. Teşekkür mü etse, kızsa mı, kabullense mi? Ne yapacağını kestiremiyordu. Kekeledi. Ben...
Kızım, herhalde hastane duvarları sana iyi gelmedi. Ama yarına hiçbir şeyin kalmaz. Hadi nazlanma. Bu gençlik ve güzellik bir daha ile geçmez. Tam manken olacak kızsın.
Müge! Müge ayağa kalktı.
Tamam, tamam. Biraz dinlendikten sonra bir şeyin kalmaz. Hadi bana şimdilik müsaade. 2 gün sonra çarşamba günü görüşeceğiz. En güzel günümüz olacak.
Müge!
Tamam dedim ya, unutma o gün seni bekleyen başkaları da var. Sadece ben değil, tanıştıracağım biri var ki anlatamam.
Şebnem bir anda eski girdapların cenderesine girdiğini hissetti. Boğulur gibi oldu. Güle güle, güle güle.
Zengin arkadaşlarının kendisini bu kadar önemsemeleri gururunu okşamamış değildi. İçinde nefsani bir dirilme, damarlarını titretiyordu. Ancak uzun müddettir içinde ilk defa parıldayan ışığın solmasını ve sönmesini de istemiyordu. Ama arkadaşlarını ne yapacaktı? Hele verilecek partinin tek ismi olmak gibi bir ilgiye nasıl hayır diyecekti? Birden çözülmez bir kararsızlık çöktü içine. Tam kalbinin ortasına yılan gibi çöreklendi. Derin bir of.
Çarşamba sabahı olduğunda hala kararsızdı. Yegane arkadaş çevresinin kendisine hazırladığı ve kendisinin de uzun zamandır arzuladığı partiye mi gitmeli, yoksa hastanede yeni tanışıp da çok sevdiği Nur hemşirenin davet ettiği sohbete mi? Kah, sohbet nasıl olsa her hafta ama parti her zaman olmuyor. Bu hafta partiye gitsem, sonra da sohbete gitsem olabilir diye düşünüyor. Kah, partiye gidersem belki bir daha sohbete gidemeyebilirim diye fikir yürütüyordu. Kah da sohbete gidersem bir daha partilere katılamayacağım demektir. Yoksa gülerler diye ruhunda çalkantılar yaşıyordu. Bu çalkantılar içindeyken hatırladı. Hastaneden çıkar çıkmaz ninesini ziyaret edecekti. Nasıl da unuttum diye hayıflandı. Kararsızlıkların girdabından kaçmak istercesine evden çıkıp mezarlığın yolunu tuttu. Ninesinin kabri başında gözyaşlarına boğuldu. Ninesinin yıllar önce söyledikleri sanki bir mendil gibi gönlündeki yaşları siliyordu. Ninesi adeta onunla konuşuyor,
eski nasihatlerini tekrarlıyordu. Kızım, benim nazlı kızım, gönül çiçeğim. Aman hiç solma. Allah hep yüzünü güldürsün. Kızım, bunun için yönünü hep Allah'a dön. Unutma ki bir kimseyi o ağlatırsa kimse güldüremez. O güldürürse kimse de ağlatamaz. Unutma, Hazreti Ali'nin de buyurduğu gibi bu dünya bir uykuya benzer. İnsanlar ölünce uyanırlar. Bu uyanış vaktine güzel hazırlanmaya bak. Aman kızım, sakın sokak kaldırımlarında biten ve ezilmeye mahkum olan değersiz çiçeklere aldanma. Unutma ki istikbali Allah verir. Şebnem orada bir hayli kaldı. Ninesine ondan öğrendiği kadarıyla defalarca Fatiha ve İhlas surelerini okudu. Öğlene doğru mezarlıktan ayrılırken, çıkış yolundaki büyükçe bir mezar taşında Mevlana'ya ait şu yazı dikkatini çekti. Sen, ey ilkbahar güzelliğine karşı dudak ısıran, hayran olan kimse! Bir de sonbaharın sararmış haline ve soğukluğuna bak. Şafak vaktinde güzel güneşin doğuşunu görünce, grup zamanı onun ölümü demek olan batışını hatırla. Unutma ki insan da aynı bu macerayı yaşar. Kemali ve cemali zevale mahkumdur. Güzelliğiyle iftihar eden, ay gibi parlak olan her güzelin yüzüne bak. Sonra da onun burada nasıl kara toprağa döndüğünü gör. Yani sen aynadaki son nakşa bak. Bir güzelin ihtiyarlığındaki çirkinliğini ve bir binanın harabe haline geleceğini düşün de aynadaki yalana aldanma. Ninesinden hatırladığı sözler ve Nur hemşirenin anlattıklarıyla bu ifadeler bir araya gelince gönlü tekrar kuvvet kazandı. Hele okuduğu son cümle beyninde kıvılcım haline geldi. Tekrar tekrar parıldayan bir şimşek oldu. İçine çöreklenen gafleti ve nefsani arzuları yaktı, yaktı. Mezarlıktan ayrıldığında artık Müge'nin davetine gitmeye dair içinde en ufak bir heves kalmamıştı. Mezarlığa bir daha bakıp kendi kendine tekrarladı. Aynadaki yalana aldanma. Aynadaki yalana aldanma. Sonra da kararlı adımlarla Nur hemşirenin davet ettiği Hüdayi Külliyesi'ne doğru yöneldi. Yunus dedenin sohbetine katılacaktı. Zira çalkantılar içindeki muzdarip ruhunu teselli edecek, huzur ve gerçek şifaya kavuşturacak bir gönül doktoru arıyordu. Külliyeye yaklaştıkça gönlünü tarifsiz bir huzur kaplamaya başladı. Sanki nurlu ninesinin hayali kendisine tebessüm ederek yol gösteriyordu.